Arkadaşlar merhaba. 11. sınıfların telafi programında bu hafta 6. ünite Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı adlı üniteyi EBA canlı yayında işledik. Sizden gelen istekler karşısında işlediğimiz ünitenin sesli anlatımını hazırladık. Bu ünitede işlediğimiz konular Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun, Birun, Enderun ve Harem kavramları üzerinde duracağız. Divan-ı Hümayun'un üyeleri Osmanlı devlet anlayışında merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi için çeşitli dönemlerde yapılan değişiklikler üzerinde duracağız. Son olarak da şehzadelerin sancak geleneği üzerinde bir konuşmamız olacak. Hepinize başarılar dilerim.
Topkapı Sarayı. Osmanlı padişahlarına 4 asra yakın hizmet veren Topkapı Sarayı ilk defa Fatih döneminde yapılaşma başlamıştır. Daha sonraki padişahlar döneminde de çeşitli eklemeler yapılmıştır. 400 yıl dünya siyasetine buradan yön verilmiş, devletlerin, hükümdarların akıbeti burada kararlaştırılmış, savaş ve barış kararları burada alınmıştır. 3 kıtaya yayılan imparatorluğun idaresi buradan görülmüştür. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra devletin merkezi Edirne'den buraya taşındı. İstanbul kısa sürede imar edilerek adeta devletin simgesi haline geldi. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet, padişah ve ailesinin ikamet edeceği, devlet işlerinin yürütüleceği Topkapı Sarayı'nı, Marmara ve Boğaziçi'ni aynı anda görebilen her türlü tabiat güzelliğine sahip bir alana inşa ettirdi. Topkapı Sarayı, yapısı ve işlevi bakımından kısa sürede bir şehir konumuna geldi. Öyle ki Topkapı Sarayı, geniş avlular, köşkler, kasırlar, camiler, divanlar, devlet daireleri, kütüphaneler, koğuşlar, mutfaklar, çeşmeler ve bahçelerden oluşuyordu. Topkapı Sarayı, devletin merkezi olduğundan çeşitli ülkelerden gelen elçiler burada kabul edilirdi. Padişahların tahta çıkışında yapılan cülüs törenleri, bayramlaşma törenleri burada yapılırdı. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun reaya sorunlarını çözmek için Topkapı Sarayı'na gelirdi. Bu yüzden de Topkapı Sarayı etrafındaki birçok cami, han, çarşı, medrese, tercüme büroları, park, bahçe gibi tesisler inşa edilerek şehir kültürü bu bölgede hızla gelişti. Topkapı Sarayı 3 bölümden oluşmaktaydı. Enderun ve Birun Farsça bir kelimedir. Topkapı Sarayı padişahın ikametgahı dışında devlet idaresinin ve devlet adamı yetiştirilmesinin de merkezi konumdaydı. Nitekim sarayda bulunan Enderun Mektebi'nden yetiştirilenler başta padişahın hizmetkarı olmak üzere devletin birçok kademesinde görev yaparlardı. Enderun Mektebi'ne savaşlarda esir alınan 8-10 yaşlarında çocuklar arasında boylu poslu, gösterişli, ahlaklı ve zeki olanlar alınırdı. Bunlar Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi saraylarda eğitim alır, Türk-İslam devlet geleneklerine göre yetiştirilirdi. Aldıkları eğitim sonrasında yetenekli öğrenciler tespit edilerek saray üniversitesi niteliğinde olan Enderun'u alınırdı. Enderun'da dini ilmi ve siyasi eğitim yanında saray protokollerini öğrenir, daha sonra devlet kademesinde görev alırlardı. Farsça'da dış anlamına gelen Birun, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun ile Bab-ı Sade arasında kalan bölümdür. Osmanlı Sarayı ve Padişahı'nın dış hizmetine bakan ve bu sarayda kalma mecburiyetinde olmayan kimseler, padişah hocası, hekimbaşı, göz hekimi, hünkâr imamı gibi ulema sınıfından olanlar, darphane ve arpa emiri gibi sivil görevliler de Birun halkı veya dış halkı denmiştir. Arapçada girilmesi yasak olan yer anlamına gelen harem, Osmanlılar döneminde evler ve devlet adamlarının konutları demek olan saray, harem ve selamlık diye ikiye ayrılmıştır. Fatih döneminde Topkapı Sarayı bünyesinde bir de harem inşa edildi. devşirme sistemiyle hareme alınan cariyeler, kalfaların sıkı disiplini altında Müslüman adab ve terbiyesiyle yetiştirilirdi. Okuma yazma, dini bilgiler, dikiş nakış yeteneklerine göre musiki, sofra hizmetleri, dersleri öğrenirlerdi. Bu yönüyle harem aynı zamanda saray okulu niteliğindeydi. Haremden sorumlu en yetkili kişiye harem ağası denirdi. Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşülmek üzere toplanılan divana Divan-ı Hümayun adı verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk divan Orhan Bey döneminde kuruldu. 1. Murat döneminde ülke sınırlarının genişletilmesi ve sorunların artmasına bağlı olarak divan da genişletildi. Divandaki vezir sayısı artırıldı. Diğer divan üyeleri ise görev ve yetkileri artırılmıştır. Hükümdar nerede bulunursa divan da orada kurulurdu. Divan Orhan Bey döneminde Fatih'in ilk devrine kadar her gün toplanırdı. Daha sonraki dönemlerde toplantı sayıları giderek seyrekleşmiştir. Hükümdar nerede bulunursa divan da orada kurulurdu. Fatih'e kadar divana hükümdarlar, Fatih'ten sonra Vezir-i Azam başkanlık etti. Ancak padişahlar divan toplantılarını divanın üst tarafında bulunan kafes arkasından dinlemeye devam ederdi. Divan 17. yüzyıldan itibaren önemini kaybetti. 17. yüzyıldan itibaren sadrazam konaklarında yapılan divan görüşmeleri 3 ayda bir yapılır hale geldi. Zamanla sadrazam konakları Bab-ı Ali yani yüksek ve yüce kapı adını alarak devletin yönetim merkezi haline geldi. Divanda idari, askeri, hukuki, adli, mali konular, davalar ve şikayetler görüşülüp karara bağlanırdı. Divanın başlıca üyeleri Vezir-i Azam, vezirler, kazasker, defterdar, nişancı, Şeyhülislam, Reisülkitap, Kaptan-ı Deriye ve Yeniçeri üyelerinden oluşmaktaydı. Vezir-i Azam Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında padişahın yardımcısı konumunda olan bir vezir bulunmaktaydı. Ancak 1. Murat döneminden itibaren ülke sınırları ve sorunların artmasına bağlı olarak vezir sayısı da artırılmıştır. Kazasker adalet işlerinden sorumluydu. Medrese işlerine bakar, kadı ve müderrislerin atamalarını yapardı. Taşra'da kadıların çözemediği davaları çözmeye çalışırdı. Fatih döneminde itibaren Anadolu ve Rumeli kazaskeri olarak sayıları ikiye çıkartılmıştır. Defterdar Mali alanındaki tüm işlemlerden sorumluydu. Devlet gelirlerinin dış hazineye teslimi ve bunların harcamaya dönüştürülmesi en önemli görevleriydi. Divanda iki defterdar bulunurdu. Baş defterdar yatırım, para basımı ile ilgili girişimleri ve hazırladığı bütçeyi önce sadrazama sunar, padişah onayıyla da uygulamaya konurdu. Nişancı Divanda padişah adına alınan her türlü ferman ve beraata padişah tuğrasını çekerdi. Fethedilen bölgelerdeki arazileri tapu tahrir defterine kaydederdi. Tevki ya da tuğrayı olarak da bilinirdi. Kanuni döneminden itibaren tımarların sisteminin düzenlenmesi ve dağıtılması görevi de nişancıya verilmiştir. Şeyhülislam Divanın asli üyesi olmayan Şeyhülislam, gerekli görülen konularda divana çağrılır ve fikir alınırdı. İlmiye sınıfının başı olarak en yüksek din görevlisi konumundaydı. Divanda alınan kararların şer'i hukuka uygun olup olmadığı yönünde karar vererdi. Şeyhülislam'ın bu kararına da fetva denmiştir. Reisülkitap Divan-ı Hümayun'un asıl üyesi olmayan Reisülkitaplar, divan katiplerinin ve kalemlerin şefi durumundaydılar. 17. yüzyıl sonlarına kadar nişancıya tabi olarak görev yaptılar. Reisül Kitapların görevleri divanda kabul edilen fermanlara uygun olarak emirleri yazmak, padişah ve vezir-i azama gelen mektupları tercüme ettirerek bunlara cevaplar hazırlamaktı. Kaptan-ı Derya. Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Kaptan-ı Derya da divanın asıl üyesi olmuştur. Denizcilik işlerinden sorumlu en büyük komutan sıfatındaydı. Tersaneye ait işlere bakar, donanma ile ilgili çalışmaları yürütürdü. Yeniçeri Ağası. Askeri konularda gerek görüldüğü zaman divana çağrılırdı. Kapıkulu askerlerinin her türlü sorununu divana iletirdi. Aynı zamanda başkent İstanbul'un güvenliğinden de sorumluydu. Osmanlı devlet anlayışı, Osmanlı merkeziyetçi yapısının güçlendirilmesi. Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinde ve varlığını uzun yıllar korumasında gelişmiş bir devlet anlayışı ve güçlü merkeziyetçi yapıya sahip olmasının büyük payı vardır. Osmanlı devlet teşkilatında genelde Türkiye Selçuklularını örnek aldılar. Osmanlı devlet anlayışı ve yönetim sisteminin temelleri ayrıca eski Türk gelenekleri, İslam dininin devlet anlayışı, hakim olunan topraklardaki devlet anlayışı ve ilhanların devlet anlayışına da dayanmaktaydı. Osmanlı devlet yönetiminde sömürgeci bir anlayış görülmezdi. Osmanlı yönetim sistemi adalet ve himayeye dayalıydı. Osmanlı devletinde devletin devamlılığı esastı. Bu yüzden sonsuza kadar yaşayacağı düşüncesi için devlet-i ebedi müddet, devlet-i aliye, devlet-i muazzama gibi ünvanlar kullanılmıştır. İlk Türk devletlerinde olduğu gibi kut anlayışı Osmanlı'da da devam etmiştir. Ancak bu durum Osmanlılar'da Allah'ın takdir ve inayeti olarak yorumlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde diğer Türk devletlerinde olduğu gibi ülke hanedanın malıdır anlayışı vardı. Ve dolayısıyla veraset sistemi belirsizdi. Padişahın tüm çocuklarının tahta çıkma hakkı olduğundan bu durum sık sık tak kavgalarına neden olmuştur. Bundan dolayı da merkezi yönetim zayıflanmıştır. Bu durum 1. Murat döneminde ülke hükümdarın ve oğullarının anlayışına dönüştü. Böylece hakimiyet bir sülaleden anılarak bir aileye mahsus kılındı. Her ne kadar bu olaydan sonra şehzadeler arasında taht mücadeleleri yaşansa da Fatih'in çıkardığı kanunnamede devlet teşkilatında önemli düzenlemeler yapıldı. Osmanlı Devleti'nin merkezi devlet haline getirdi. Fatih kanunnamesi olarak adlandırılan düzenlemelerle padişah tüm ülkenin sahibi kabul edilip hükümet, ordu ve yönetim birimlerinin doğrudan bağlandığı güç merkezi oldu. Fatih Sultan Mehmet merkezi yönetimi güçlendirmek ve taht kavgalarının önüne geçmek için saltanat oğullarımdan kime nasip olursa dünya düzeni için kardeşlerini öldürmesi uygundur ve alimlerin çoğu da uygun bulmuştur hükmüyle tahta çıkan hükümdarın kardeşlerini öldürebileceğini ilanını hükme bağlamıştır. Fatih dönemine kadar yönetime gelen üst düzey devlet yöneticileri Türkler arasından seçilmekteydi. Fatih döneminden itibaren devşirme sisteminde yetiştirilen vezir-i azam, vezirlik, beylerbeyi gibi yüksek görevlere getirilerek Osmanlı devletinde mutlak gücün padişahta olduğu anlayışı yerleştirilmeye çalışıldı. Böylece nüfuslu Türk ailelerinin hükümdar üzerindeki gücüne son vermek amacıyla devlet yapısını güçlendirmeye çalışmıştır.
Fatih döneminden itibaren devlet yapısında meydana gelen değişikliklerden birisi de divan toplantılar padişahın başkanlığında yürütülmekteyken, Fatih'ten itibaren divan toplantıları vezir-i azamların başkanlığında yürütülmüştür. Fatih'in devletin merkeziyetçi yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan birisi de müsadereydi. Müsadere el koyma anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde devlet malını zimmetine geçirenlerle isyancılara yönelik bir uygulamaydı. Fatih döneminden itibaren yüksek derecede görev yapanların ölümleri halinde mallarına el konularak bunların hazineye intikal ettirilmesi sağlandı. İlk kez 1453 yılında Vezir-i Azam Candarlı Halil'in ailesinin malları müsadere edildi. Fatih'in müsadere sistemini uygulamak istemesinin en önemli gerekçesi merkeziyetçi yapıyı güçlendirmek istemesinden. Fatih döneminde merkeziyetçi devlet yapısını güçlendirmek amacıyla yapmış olduğu uygulamalardan biri de haremden evlenme geleneğini başlatmasıydı. Fatih dönemine kadar Osmanlı padişahları, genelde Anadolu beyleri, Bizans ve Sırp krallarının kızları ile evleniyorlardı. Bundan amaç siyasi çıkar elde etmek ya da miras yoluyla toprak elde etmekti. Fatih tüm bu olumsuzlukları gidermek amacıyla başta padişah olmak üzere Enderun'da saraya bağlı yetişen devlet yöneticilerinin saray haraminden yetiştirilen kadınlarla evlenme geleneğini başlattı. Böylece devlet taşraya gönderdiği idareci ve askeri görevlerin nüfuslu ailelerin kızlarıyla evlenmelerinin önüne geçerek merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmıştır. Nasihatname veya siyasatnameler, devlet yönetimiyle ilgili devlet idarecilerine ve devlet adamlarına idarecilik, bilim ve sanatına dair bilgiler veren, onlara pratik tavsiyelerde bulunan ve onların adaletli bir yönetim oluşturmalarını sağlamak ve istemek amacıyla yazılan siyasi ve ahlaki içerikli eserlerdir. Nasihatname veya siyasatnamelere önceki Türk İslam devletlerinde de rastlamak mümkündür. Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacib'e ait Kutadgu Bilik ile Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün Siyasetname adlı eserleri bu tür eserlere örnek olarak gösterilebilir. Nasihatname veya siyasetnamelerin kaynağı Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Hz. Muhammed'in hadisleri, atasözleri yaşanmış ibret verici olaylardan oluşur. Osmanlı Devleti'nde nasihat geleneği Osman Gazi öncesine dayanır. Öncelikle Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatleri rivayet edilir ki bunlar dini, ilmi ve ahlaki öğütler niteliğindedir. Yine 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet yani Fatih Sultan için yazmış olduğu Nasihat-ü Sultan-ı Murat. Yavuz'un oğlu 1. Süleyman'a yani Kanuni'ye yazdığı siyasetname ile Vezir-i Azam Lütfi Paşa'nın yazmış olduğu asıfname önemli nasihatname ve siyasetnamelerin arasında gösterilir. Nasihatname veya siyasetnamelerde padişah ve yöneticilere genel olarak adaletli olma, ihsan kapılarını açık tutma, emanete riayet etme, reaya karşı şefkat ve merhametli olma, görevi ehil ve hakkı olanlara verme ve hakkını gözetme, iyilik ve lütufta bulunma, düşmanlara karşı
ferasetli olma şeklinde öğütler vardır. Padişahların özelliklerini ise adaletli olmalı, ülkeyi şeriata uygun olarak yönetmeli, ordunun başında cihat ve gaza amaçlı tetiklerde bulunmalı, askerini koruyup gözetmeli, devleti idare edecekleri liyakat esasına göre belirlemeli, iltimas ve haksızlığa göz yummamalı, halkın huzuru ve refahını göz ardı ederek bolluk içinde yaşamalarına ve ülke hazinesini savurganca kullanmamalarına müsaade etmemelidir. Kendi çıkarları için çalışan, devletin ve halkın çıkarlarını gözetmeyen idarecileri görevden alınarak cezalandırılmaları istenmiştir. Şehzadeler ve sancağa çıkma usulü. Osmanlı Devleti'nde padişahın erkek çocuklarına şehzade denirdi. Şehzade sözcüğü Farsçadan dilimize geçen bir kelimedir. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler sancağa çıkmadan önce sarayda şehzadelerin eğitimi konusunda devrin en ileri hocalarından en iyi eğitimi almaya çalışırlardı. Özellikle binicilik ve dövüş sanatlarında eğitimini iç oğlanlarla birlikte alırlardı. Sarayın 3. avlusunda iç oğlanlarla birlikte dini, ilmi ve idari alanlarda eğitim görürlerdi. Hatta saray içinde şehzadelerin eğitimine ait bir de şehzade okulları bulunmaktaydı. Şehzadelerin eğitiminin bir diğer ayağı da sancaklara çıkmalarıydı. Osmanlı şehzadelerinin gelecekte hükümdar adayı olmaları vesilesiyle gerekli beceri ve tecrübeyi almaları için kendilerine yardımcı olarak atanan lalalar nezdinde sancaklara çıkarlardı. Sancağa çıkma yaşı genellikle 15'ti. Osmanlı Devleti'nde İzmit, Bursa, Kefe, Konya, Kastamonu, Kütahya, Manisa ve Amasya gibi şehirler önemli şehzade sancaklarıydı. Görgülü, terbiyeli, olgun anlamında kullanılan çelebi kelimesi Arapçadan dilimize geçen bir kelimedir. Şehzadeler yanlarında annesi, lalaları ve askerleri dışında defterdar, nişancı, divan katibi, kapı ağası, tabip, bahçıvan gibi görevlerle birlikte sancağa gönderilirlerdi. Sancağa çıkarılan şehzadelerden bir divan teşkilatı kurar, sancaklardaki idari işleri yürütürlerdi. Sancaklarda yönetim amacıyla bulunan şehzadelere Çelebi Sultan denmiştir. Sancaklarda halkla iç içe olan şehzadeler halkın tüm dertleriyle ilgilenirken idari kadrolarını da buna göre yönlendirmişlerdir. Osmanlı'nın şanı dünyaya dursun. Huzurunda cihan selam olsun. Huzurunda Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıl sonlarına doğru şehzadelerin sancağa çıkma yönetimlerinde bir takım değişiklikler yapıldı. İkinci Selim döneminden itibaren şehzadelerin sancaklara çıkma yönetiminde sadece büyük ve hükümdar adayı olan şehzadelerin sancağa çıkmasına karar verildi. İkinci Selim döneminde sadece Manisa şehri şehzade sancağı olarak belirlendi. Müteselim vekil demektir. 17. yüzyıldan itibaren ise büyük şehzadelerin de sancağa çıkma usulü tamamen kaldırılarak şehzadelerin sarayda eğitim almalarına karar verildi. Sancağa çıkma yerine şehzadelere ismen sancak verilerek yerine müteselim yani vekil gönderildi. Bu durumda daha sonraki dönemlerde yönetime gelen şehzadelerin padişah olması halinde tecrübesiz bir şekilde devlet yönetimine oturmuşlardır. Ve bu da devlet yönetiminde gerilemeye neden olan konulardan birisi olmuştur.
Çekti Hicaz'a demir yolları, kuruldu hani diye alayları.
Çekti Hicaz'a demir yolları, kuruldu hani diye alayları.
Hudutlara koştu on binlerce can, hudutlara koştu on binlerce can.
Serdar-ı Hakan Abdülhamid.
Haliç'te yeni bir tersane kurdu, denizaltıları deryaya vurdu.
Haliç'te yeni bir tersane kurdu, denizaltıları deryaya vurdu.
Darula cezeve kuraba kurdu, darula cezeve kuraba kurdu.
Serdar-ı Hakan.
Bilim fende teknikte kalmadı geri, nice mektepler yollar onun eseri.
Bilim fende teknikte kalmadı geri, nice mektepler yollar onun eseri.
Devrinde olmuştu cihan devleti, devrinde olmuştu cihan devleti.
Serdar-ı Hakan Abdülhamid.
Haliç'te yeni bir tersane kurdu, denizaltıları deryaya vurdu.
Haliç'te yeni bir tersane kurdu, denizaltıları deryaya vurdu.
Darula cezeve kuraba kurdu, darula cezeve kuraba kurdu.
Serdar.